2x1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili, Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz. Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben İskil Azoğlu.
2x1'de teknoloji oyun gündemini ekranlarınıza taşımak üzere hazırız. Şimdi hep birlikte izliyoruz. Hep böyle tekrarlayan bir şey oluyor. Yani adam 10 tane video ardarda izlese, birlikteyiz, ekranınıza düşeceğiz falan.
Bizim videoyu 10 kere arka arkaya seyretse, bizim videoları ikisi birileri arka arkaya unutur ki başına ne dediğimizi. 50 dakika bir video.
Hipnoz olur gerçekten. Yani doğru. O,
ne dediğimizi unutur sonunda. Ya. 5 dakika önce ne dediğimizi ben hatırlamıyor mu ki adam hatırlasın orada?
Ama ben izlediğinizi biliyorum. Siz bakmayın elinize.
Yok, arka arkaya.
İzlemek de bir sıkıntı değil. İzleyebilirsiniz.
Come on, ben bak bir şey söylüyorum, nereye çekiyorsun? Ben arka arka izlesinler ama biliyorum. Hatırlamazlar onu demek istiyorum.
Ben politikaya girsem kazanırım yemin ederim ha.
Ben politikaya girsem var ya, nefret ederek oy veririm sana yani.
Ama verirsin değil mi?
Yalan söylüyor ama derim ki bu adam
bir
yok
şey
ben vermem.
Bir şey yapacak sanki dersin.
Yok vermem ha. Çünkü biz konuştuk. Dedi ki ben de eğer dedi, bir gün dedi şey olursam dedi.
Evet,
en az kaç ülkeden dedi.
Hepinizin gerçekten yani bayağı büyük bir sıkıntısı olur. Süper kahraman gibi düşünün işte. Yani o gücü elde edersem kötüleşir mi herhalde ya, bilmiyorum.
Bunu bence ayrı bir videoda konuşalım.
Evet, doğru. Koltuk sevgisi diye. Başlığı gördünüz. 56 çekirdekli işlemci. Ama clickbait bir başlık. 56 çekirdekli Intel Xeon işlemci sunucu tabanlı.
Hayda, niye böyle bir şey yaptın şimdi? Ya aslında clickbait değil. 56 çekirdekli işlemci mi işlemci?
Var. Evet, ama 56 çekirdekli büyük ihtimalle bizi tıklayan kitle. Aa, bilgisayarım 8 çekirdekli 56 çekirdeğe mi gidecek?
Aa, sana oy diyor şu anda kitle.
Ama ne demişler vatandaşım? Gel ki seni uyarayım. Hani böyle clickbaitlere gitme. Hani
evet.
Onun tarzında. 56 çekirdekli Intel Xeon Platinum 9282 isimli işlemci duyuruldu arkadaşlar. Bu işlemcinin genel olarak özelliklerine baktığımızda 77 MB seviye 3 ön belleğe 400 Watt TDP değerine sahip olduğunu görüyoruz. Şimdi 400 Watt TDP değeri sunucu işlemcisi için bile oldukça yüksek. Ama bu işlemcinin bir özelliği var. Şimdi sunucu tabanlı özellikle yapay zeka işlerine baktığımızda artık GPU'ların kullanıldığını, Nvidia'nın, AMD'nin burada söz sahibi olduğunu görüyoruz. Intel buradan pazar payı kapmak istiyor. Çünkü kaptırıyor bunlara pazarı. Adam GPU'ları koyuyor. İşlemciden çok daha hızlı, daha az enerji harcayarak işimi hallediyorum diyor. Toplam performansla yaktığı wattı karşılaştırdığında. Bu işlemcinin en büyük özelliği tamam evet çok fazla çekirdek sayısına sahip, thread sayısı fazla vesaire falan filan ama yapay zeka işlemlerini hızlandıran bazı komut setlerine sahipler. Intel diyor ki GPU gibi yakıyor evet. Ama bu işlemci zaten diyor sizin yapay zekada işinizi hızlandıracak diyor. Intel buraya göz kırpıyor. Şimdi zaten aileye baktığımızda işte 32 çekirdek, 48 çekirdek ve 56 çekirdek olmak üzere 250 Watt TDP'den başlayan 400 Watt TDP'ye kadar giden henüz daha fiyatları belli olmayan bir aileden bahsediyor. Şimdi fiyatı da tabii ki böyle kapsayıcı olacaktır. Yani hepsi
tabii,
GPU
falan, hepsi olacaktır.
Birlikte olacaktır. Ama buradan ne diyoruz? Nvidia, AMD, yapay zekada onlar çünkü işsiz kalabilirler böyle gibi. Yani şaka bir yana ama işlemci kısmında da artık yapay zeka işlemlerinin hızlandırılması demek firmaların bu konuyu inanılmaz ciddi eldiklerini gösteriyor. Bu iş hızlanacak abi. Yani bu iş her alanda gerçekten etkisini göreceğimiz, kaçarı olmayan bir noktaya doğru gidiyor makine.
Bir tane logo yapalım haftanın işsizi diye. Haftanın işsiz kalacak olan diye.
O güzel olur ha. Ya ben sadece programı yapay zeka üstüne ama haftanın işsizi olsun başlığı.
Seviyoruz arkadaşlar size. Hiç kullanmadığımız logoları üretmeye koşumuza gidiyor bizim de yani. Haftanın aynen. İşsiz diye bir logo
yapacağız. Ve insanlar uğraştılar. Elimi, göz nuru logolarını gönderdiler.
Ne
hepsi.
Yaptın onları?
Ya şimdi baktım. Ama
beğenmedin mi?
Yok, hepsi çok güzel. İnanılmaz güzel ama bardak ve tişörtün üstünde güzel bence.
Ha.
Ve ben şu anda şey araştırıyorum. Bardak ve tişört
satabilir miyiz?
Avustralya şiddet videolarını silmeyen sosyal medyalara, yani daha doğrusu sosyal medya şirketlerine diyelim, ciddi yaptırımlar uygulayacak. Bakın ciddi yaptırım derken gerçekten burada sorumlu bulunan kişi 3 yıla kadar hapis cezasının yanında toplam yıllık cironun %10'u kadar ceza. Sadece bir video için evet.
Bir dakika, şimdi yükleyene mi yapıyor bunu yoksa?
Yüklene değil.
Facebook'a yapıyor mesela.
Diyor ki abi diyor sen olmasaydın bu video yayılmayacaktı diyor. Tamam, yükleyen suçlu. Zaten biz onun cezasını verdik. Ama sen de suçlusun, bunu milyonlara ulaştırdın diyor.
Avustralya tabii talihsiz bir, ya talihsiz iğrenç bir olay yaşadı yakın zamanda yani. Bir tane ya,
Yeni Zelanda'daki saldırı içeren videolar Facebook tarafında yapılan açıklamaya evet. göre 1,5 milyon kez paylaşılmış. Facebook bunların 1,2 milyonunu yükleme sırasında tespit edip silmiş ama geri kalan.
Abi sosyal medya her zaman bunun tehlikesi var ama mesela hiçbir zaman şey bilemiyorsun. Adam canlı yayın açmış yani. Anladın mı? Hani ya bunu, aynen. Çünkü bu iki kişiyle başlıyor, üç kişiyle başlıyor. Dört kişinin izlediği bir şey Facebook'un tespit edebilmesi ve oradaki kötü niyeti görebilmesinin bir imkanı var mı? Onun matematiği var mı bilmiyorum. Hiçbir noktada şeye gelecek büyük ihtimalle. O Çin'de mi vardı? Kimliğinle hani bayağı gideceğiz TC'mizle bir sosyal medya TC'mizi vereceğiz, kayıt olacağız. O da bilgi akışı, data akışı falan filan. Onun bir yani bilmiyorum çok enteresan bir konu.
Abi şimdi Avustralya Başbakanı Scott Morrison demiş ki büyük sosyal medya firmaları teknolojilerinin ve platformlarının katil teröristler tarafından kullanılmaması için tüm önlemleri almalıdır.
Almalı tabii.
Ve eklemiş bu durum sadece doğru olanı yapmaktan ibaret olmamalı, yasalarla koruma altına alınmalıdır. Yani onların etik anlayışına bırakırsak diyor bunu.
Olmaz bu iş.
Bu iş olmayacak. Bence biz bunlara diyor oturaklı bir yasa tasarısı yapalım, cezayı da koyalım. O zaman diyor dize gelirler.
Tabii
diyor.
Orada şey vardır büyük ihtimalle. Hani adam canlı yayın açtı diye Facebook'a ceza değil ama mesela bir şey yüklenmişse Facebook onu belli bir süre içerisinde tespit edip silmesi gibi bir yükümlülük getirmesini istiyorlardı büyük ihtimalle. Zaten orada dert şu. Yani silmesi. Niye bulup silmiyorsunuz bunları galiba Avustralya'nın
derdi? Abi şöyle Criminal Code Amendment Bill adıyla geçen yasa.
Tamam abi şey yapma sakin ol. Sen bir yasa de.
İnternet firmalarının şiddet materyallerini platformlarından kaldırmalarını zorunlu kılıyor. Bu içerikleri şu sözcükler altına topluyormuş. Terörizm, cinsiyet, cinsiyet teşebbüsü, işkence, cinayet. Tecavüz ve kaçırma.
Cinsiyet değil cinayet demek istedim herhalde.
Cinayet evet abi.
Cinsiyet, cinsiyet teşebbüsü ne diyorum Allah Allah.
Hayır tecavüzü böyle mi değiştirmişler ismini ama cinayet ve cinayet teşebbüsü.
Cinsiyet teşebbüsü yani ya erkek ya kadın ya olamazsın. Buna teşebbüs edersen.
Teşebbüs ediyor evet pardon ya. Ben ama tecavüz dedim herhalde böyle değişik çevirmiş bizimkiler. Yok cinayet, cinayet teşebbüsü, işkence, tecavüz ve kaçırmayı kapsıyormuş. Eğer firmalar içerikleri mantıklı bir sürede.
Evet dediğim olay.
Platformlarından kaldırmazlarsa önceden de söylediğimiz gibi yıllık gelirlerinin %10'una varan para cezaları ve sorumluları 3 yıla kadar hapis cezası.
Biz de mi bir şey yapsa kendi de %10 iyi ciro yalnız ya.
Yani inanılmaz bir şey abi.
Bizim kafamız direkt orada yalnız. Hiç işin sosyal ülke şey düşünmüyoruz
olarak
yani.
Bence direkt bu cezayı
%10 yani anladın mı? Yıllık üf.
Abi Avustralya'da Google, Facebook, Twitter, Amazon ve Verizon medya platformlarını temsil eden Digi firması. Artık herhalde bunların Digi firması derken şey medya ajansı herhalde bunların PR şirketi. Demiş ki yaptığı açıklamada yani yasalar danışılmadan çıktı. Tamam yapın da biz bunları nasıl tespit edelim? Yani sizin
bize bir bilgi, ya yani bir istişare edelim kendi aramızda.
İstişare edelim nasıl yaparız, nasıl düzenleriz bunları diye. Yani danışılmadan çıktı o yüzden hani bir şey söyleyemiyoruz şu an demişler.
Şöyle bir taktik geldi aklıma. Şimdi bir boşluk var ortada. %10 ciroyu ortak. Biz devlet büyüklerimizle konuşalım tamam mı? Onlar da böyle bir yasa çıkarsınlar. Verdik. Hayır bak onlar da çıkarsınlar. Biz ne yapalım biliyor musun? Devamlı Facebook'a şey videoları yükleyelim. Tamam mı? Sonra da ihbar edelim bunları silemediler abi diyelim. Nasıl?
Ama orada bir anlaşma lazım.
Ben seni
dövüyorum
falan böyle. Sen beni bıçaklıyorsun falan
ama şeyin
yani.
Anlaşması lazım onun. Yani seni hapse atmayacaklar. Ya hapse düşersen?
Tabii işte anlaşacaksın yani. Bir karşılıklı yani. Devlet büyüklerimizle oturacağız konuşacağız.
Biz onlarla anlaştık.
Sonuçta Amerika'yı, Facebook Amerikan şirketi değil mi kardeşim? Ama sonuçta Amerika'dan parayı cukkalamıyor mu? Dolarlar girmiyor mu?
Devlet yetkilisinden bir büyüğümüz gelip Enis'cim biz onlarla anlaştık.
Sizi
içeri alacağız.
Vazgeçtim.
Çok iyi veriyorlar. Çok iyi verdiler.
Yeter ki bu adamları uzak tutun bizden. Daha yani planım gene suya düştü. O zaman aynen, bir oyun yani. Haberi vereyim mi?
Yine ülkenin bekası için ama. Yani.
Evet. Bir oyun haberi veriyorum efendim. Fallout 76'la alakalı komik bir haber vereceğim aslında. Todd Howard, Fallout 76 yani Bethesda'nın oyun yapımının başındaki adam kendisi aslında. Fallout 76 bu sefer enteresan bir olayla gündeme geldi. Geçen bunlar panel verdi. Bethesda adına bir panel verdiler. Todd Howard da konuşuyor panelde işte hani nasıl enteresan şeyler yaşadı falan filan diye. Hayranlardan bir sürü mektup alıyormuş abi. En enteresan aldığı mektup şuymuş. Fallout 76'da şöyle bir durum var abi. Bobby Pin diye böyle bir şey var. Ufacık bir şey bu hani lockpick yaptığı şeyler var ya galiba ona yarıyor Bobby Pin yanlış hatırlamıyorsam eğer. Yani bir ağırlığı bile yok. Oyunda da eski oyunlarda bunun bir ağırlığı yoktu. Envanterinde bir ağırlık kaplamıyordu. Biliyorsunuz Fallout'ta envanter ağırlığınız var. Aşamıyorsunuz onun sınırını. Aşarsanız da yürümek zorunda kalıyorsunuz. Buna abi 0.1 ağırlık vermişler. Şimdi öyle olunca 0.1 çok az ama 100 tane aldığın zaman hatırı sayıları bir ağırlık yapmaya başlıyor. Bir tane oyuncu da sinirlenmiş. Adama bir çuval dolusu Bobby Pin göndermiş. Gerçek ama. Oo. Tart bunları bak bakalım şey mi diye. Bir çuval değil bir torba dolusu göndermiş. İstersen tartarak ağırlıklarını sen de fark edebilirsin diye. Adam şey diyor aldığım en işte kreatif, en yaratıcı mektuplardan bir tanesi diye. Adam yani bilenmiş. Ulan bunlar bu kadar ağır değil kanıtlamak için oyunun yapımcısına gerçekten göndermiş öyle bir şey yani. Böyle enteresan bir hikaye
evet,
vardı.
Evet garip olmuş ve güzel olmuş bence.
Bir de Call of Duty Blackout, Call of Duty Black Ops 4'ün Blackout modu bu ay Nisan ayı içerisinde Nisan ayının sonuna kadar herhangi bir platformda ücretsiz şu anda oynayabiliyorsunuz oyunu.
Ya, güzel.
Haberiniz olsun
güzel,
yani.
Güzel evet. Onlar da elinden geldiğince yaymaya çalışıyor ama konuşulmuyor.
Ya abi çünkü
şimdi Battlefield konuşuyoruz.
Battlefield var. Tamam o yeni çıktı diye konuşuluyor. Bir ay sonra onu da konuşacak mıyız bilmiyorum.
Evet.
Ya konuşulan oyun oyun bedava olur oynanıyor genelde. Yani bedava oyun daha çok oynanıyor, daha doğru çok konuşuluyor. Daha çok kazanıyor demiyorum bakın. Daha çok kazanmak ayrı bir şey. Kesinlikle Activision daha çok kazanıyor olabilir. Ama daha çok konuşuluyor bedava olan şey.
Facebook yeni kayıt olan kullanıcıdan da e-posta şifrelerini istemiş.
Niye?
Sen işte zaten yabancı bir sitede de bunun yine bir şeyi vardı. Yurt dışındaki bir sitede. Adam şey demiş yani niye, neden olmasın?
Doğru, neden olmasın,
şey, neden olmasın ki yani? Evet. Sonuçta Facebook güvenlik sıfır yani.
Hayır, vermeyebilirsin. Ben istiyorum yani, sen istersen verme.
Ya şimdi bu sorunla ilgili herhangi bir açıklama gelmemiş Facebook tarafında. Ama işte demişler ki bu yöntemin evet yani değiştirilmesi gerekebilir. Kullanıcılardan daha farklı bir pasaport doğrulama işi isteyebiliriz falan. Onu da bir adam yani Esushi adındaki bir Twitter kullanıcısı sisteme kayıt olarken aldığı ekranı paylaşarak aslında dünyaya yaymış. Böyle bir şey yapıyor bunlar. Benim e-posta şifremi soruyorlar.
O kadar uzun zamandır Facebook'a kimse kayıt olmuyor ki. Herkesin Facebook sayfası var ya artık. Evet, yani Facebook profili açmamış, insan doğru kalmamış herkes dünyada diye. Herhalde 5 yaşında falan olabilir Esushi şu anda.
Yani. Ama bir şey düşünebiliyor musun ya? Facebook'a e-posta şifreni girdiğin anda adam login olup bir ne var ne yok bakabilir yani.
Baksın ne olacak.
İşte çift taraflı güvenlik önlemi var ya, onlar çok önemli o tarafta.
Tabii. Bak ama her şey için önemli o. Yani evet, sadece şifrenizi, ben bu şifreyi hatırlarım değil. Her zaten platform artık Google evet, özellikle
çift seviye güvenlik önlemi lazım. Istiyor.
Şey de öyle yani, tüm sosyal medya platformları özellikle para akışının döndü. Mesela Twitch'te bir para akışı var sonuçta. Evet. Orada mesela yani üçüncü parti platformlara kadar güvenlik şeyinizi arttırabiliyorsunuz yani. Yani çifti de geçtim yani.
Evet, evet, çok önemli bir süreç o ve ben de size tavsiye ediyorum. Eğer sizin için önemli verilerin olduğu bir yer kullanıyorsanız çift seviye güvenlik önlemleri varsa mutlaka ve mutlaka geçin. Ama o ikinci seviyenin de yedeklisini yapın. Yani
şunu
şey
yapabilirler.
Var.
Biz bu işte çok iyi biliyoruz. Bize maillerinizi yazın arkadaşlar.
Bana şifrenizi yollayın, ben ayar yapacağım size. Hani orada bir gezer bir ayar yaparım. Netflix üyelik ücretlerine zam yapacağını kullanıcılara aman bildirmeye başlamış.
Ya.
Evet yani bir zam gelecek. Ama bizim yani şöyle bir şey var. Biz UHD paket kullanıyoruz evde 3 kişi ama 3 arkadaş da aynı evde oturmuyor.
Aile Netflix pek biliyor zaten canım,
yani biliyor canım, onda sıkıntı yok. 14 dolardan 16 dolara çıkıyormuş.
Yani bizde 10 lira zam mı oluyor? Yani
bizde 10 lira zam olur mu? Zaten
olmaz ya.
40 lira değil mi şu an? 50 lira mı olacak? 49 lira mı şu an?
Bu 12'de 14'te 16'ya çıkan ne yani? Bir kişi mi?
O 3 yani
işte, cihaza
toplam
kadar
paketin
evet, 4 cihaza kadar 14'te 16 yani.
HD paket 11 dolardan 13 dolara.
2 dolarlık bir zam
normal
var ama.
Normal pakette 8 dolardan 9 dolara. Onda 1 dolar yapmışlar. Türkiye'de de zamlanacaktır.
Bizde de 5 evet ila 10 lira arasında bir zam gelecek gibi.
Yani bu dolar olarak zam, Amerika'daki zam. Bu tabii dolar olarak şimdi rekabet artıyor ve Netflix'in harcamaları da artıyor. Ve şöyle bir gerçek var. Yani platform şu anda zarar ediyor. 8 milyar dolar içtelerdi geçen. Gerideverdi yani harcadıkları
falan. Bu tarz platformlar hep zarar eder zaten uzun bir süre diyebiliyorum.
Öyle. Bunlar da onu deniyorlar ve şu anda rakipleri de ortada yavaş yavaş çıkmaya başladı. İşte Apple TV Plus'ı açıkladı falan filan derken. Bakalım neler olacak.
Rekabet iyidir. Ya orada şey çok önemli. İşte şimdi mesela Game of Thrones bitecek falan. Gerçi HBO'nun alakası yok mevzuyla da. Sonuçta başka bir kanal
o
yani.
O kablolu TV evet servisi bir de. Evet.
Şundan da iyi.
Ama onun da var üyeliği yine.
Ama global bir şey yok en azından. Hı-hı. Abi bizi çok ilgilendiren bir şey yok orada. Amazon mesela hani tüm dünyayı servis yapan yayıncılardan bir tanesi. Ve Lord of the Rings'le beraber onlar mesela çok büyük gireceklerdi diye
sanıyorum. Ya Prime anlıyorum. Türkiye'de yok ya hala. Prime Türkiye'yi bir şekilde açsalar.
Aslında Twitch şeyinden olamıyor muydu? Ya öyle bir şey vardı Amazon
ya
Prime.
Ya abi Prime'in şöyle bir şeyi var. Şimdi bazı arkadaşlar dediler ki abi üye oluyorsun. Türkçe altyazılı içerikler falan filan var. Geçen bir arkadaşım vardı. Üyeymiş, sadece Top Gear açık diyor. Başka bir şey açık değil. Türkiye'de izleyemiyorsun diyor mesela.
Ha öyle mi? İlla VPN.
Öyleymiş evet. Bilmiyorum. VPN mi artık başka bir
ben
şey.
Ben şeyi merak ediyorum. Geçen bir şey okudum mesela. Bilmiyorum. Bunu hakikaten soruyorum. Netflix'i VPN'le açtığın zaman Almanya'daki içerikleri izleyebiliyorsun diyor. Fakat ben daha önce denedim. Belki VPN fark etmiştir. VPN'i fark etmiştir Netflix, bilmiyorum.
Olmadı değil mi?
Aslında denemedim. Yanlışlıkla oldu.
Ben de olmadı bu arada.
VPN açık kalmış. Netflix'e girmişim ben de. Ha, fark etmeden.
Tamam, dur.
Hatırladın mı abi? Okey mi? Gittim
evet,
geldim.
Tamam. Evet.
Pis gülümse gibi bir şey var.
Allah ne ettim de bana bunları reva gördün diyor ya o adam Yusuf'da. Ha,
bak
tamamdır,
ne olduğunu
hatırladım
söyleyeyim sana ben de. VPN'i fark etti Netflix. Ben farkında bile değildim. Zaten VPN'in açık olduğunu şöyle fark ettim. Netflix dedi ki şu anda izleyemezsiniz yayın dedi. Ve VPN'i kapatmama rağmen hesabınız donduruldu gibi bir şey çıkarttı.
Banladılar mı seni?
Yok, banlamadılar. Şu anlık hesabınıza erişimi kapattık. İşte bir 2 dakika sonra gel falan dedi. Bir 15-20 dakika sonra girdiğinde açtı tekrar. Ama bir geçici bir süre kilitledi
hesabı. Seni bayağı bir korkutmuşlar ama.
Ben hakikaten şey oldum, tırstım ama şöyle bir şey verdim. IP'mi şey yapmışlar. Yani bir şekilde VPN'de nasıl IP'mi yapmışlar. Yani mesela evden seyredemedim. Tamam mı? Ama gittim ofisten seyredebildim. Hmm. Öyle düşün yani.
Benim şöyle bir şey oldu.
Veya ben telefondan Vodafone işte veya Turkcell şeyinden izleyebildim.
Filmleri download etmiştim. Süreleri dolmuş demiş. Download etmişim ama izlemişim. İstif yapmışım. Evet. Amerika'dayken onları yenilemem gerekti. Ve dedi ki sen Amerika'dasın şu anda, bunun lisansları burada yok. Yenileyemezsin dedi. Açtım VPN'i, Avustralya'ya bağlandım. Oradan yeniledim. Ha, Türkiye'deki içerikleri ya. Avustralya'dan yeniledim. Demek ki belli bölgeler belki, için bölge bölge.
Belki şöyle, benim kullandığım VPN belki belli etmiştir kendileri de. Belki hani sen, ben çünkü browser tabanlı bir VPN kullandım.
Tamam.
Hani şey değil, üçüncü parti değil. Browser üzerinden bir VPN kullandığım için öyleydi. Ama şöyle bir şey olmuştu bende. Almanya'ya gittim abi. Full Almanya'daki mesela Breaking Bad, Better Call Saul Almanya'da açıkmış. Türkiye'de yoktu. Full indirdim. Geldim Türkiye'de seyredebildim sonra.
Ya, çok iyi.
Yani Türkiye'de zaten indirmiş olduğum için seyredebildim. Hani seyredemezsin demedi yani.
Tabii canım, doğru, haklısın o konuda. Şimdi sana mı geçtik? İki tane haberi verdin mi ben?
Ne bileyim, Netflix sonu
dağıldım. Facebook şifresi de sonra Netflix dedi. Baktım ben uyarmasam olmayacak.
Şimdi güzel bir haber vereceğim. Güzel bir haber olabilir, olmayabilir artık. Bunu biraz tartışmaya açmak lazım. Sony iade politikasına bir değişikliğe gitmeye karar verdi. Artık şimdi eskiden Sony'de şöyle bir şey var. Ben hiç iade yapmadım bir şey, aldığım bir şey ama sanırsam Sony bir kere iade hakkı veriyormuş sana. Yani bir şeyini iade edebiliyorsun ama o kadar. Hani o. Ben ya ikinci, üçüncü değil ha. Yani. Hani öyle bir iade sıkıntısı varmış ve kullanıcılar bundan şikayetçiymiş.
Bir kere iade edemek abi.
Özellikle Anthem tarafından dolayı bayağı problem oldu falan. Şimdi iade politikasında kapsamlı bir değişiklik var. Biraz daha kullanıcı yararında bir şey olacak bu deniliyor. Olay şu abi. Mesela sen bir şey aldın. 14 gün içerisinde onu koşulsuz şartsız iade edebiliyorsun.
İndirmediğin sürece.
İndirmediğin sürece veya stream etmediğin sürece diyor. Stream etmek gerçi şu an yok ama yazmışlar yani stream etmediğin sürece diye. İndirmeye başlamadın veya stream etmeye başlamadığın sürece 14 gün içerisinde iade edebiliyorsun. Bu şey için de geçerli demişler. PlayStation Plus üyeliği aldım mesela. Hı hı. Herhalde girmezsen onu da şey yapabiliyorsun. Ya da indirmeye başlasan bile oyunda mesela bir hata var diyelim. Bir şeyden dolayı bir hatalı bir oyun bu. O zaman da iade edebiliyorsun diyor ama o hata tam olarak kimin değerlendirmesine göre bir hata, o
bir de ben nereden bileceğim? Şu an iade edebiliyor muyum, edemiyor muyum?
Mesela herhalde butonu çıkıyordur onun. Mesela Anthem'de şöyle bir tartışma vardı. Anthem'in CD kutulu versiyonlarını iade edebiliyordu insanlar. Çünkü Anthem'in PlayStation 4'ü bir ara kapattığı konuşuluyor.
Evet, yani doğru, haklısın.
Belki 10.000'de bir kişinin başına geliyordu ama PlayStation 4'ü kapatıyordu
sonuçta. O zaman açacak demek.
Evet, riske edebilecek bir şey seni de yani. Herhalde o zaman hatalı kabul edecek onu ve iade edecek.
Olabilir dediğin
mikrofonum
gibi.
İçeri kaçıyor, ne oluyor?
Bakıyorum öyle arada sütüyormuş gibi de böyle bir tedirgin oluyor.
Abi arada gösterime bakıyormuşsun gibi hissediyorum. Hoşuma gitmiyor.
Ama daha iyi bir durumda şu an. Evet. Tamam.
Güzel.
Evet.
Bir tane olay bu. Diğer haber de bir oyunla alakalı. Outer Worlds ile alakalı bir haber. Outer Worlds bu arada çok köklü, çok baba RPG oyunlarına çalışmış adamların yaptığı yeni bir oyun. Fallout benzeri bir oyun. Şu anda videosunda görüyorsunuz zaten. Burada da tabii NPC'ler çok önemli RPG oyunlarına. Bir sürü insanla konuşman gerekiyor. Evet. Konuşabiliyorsun falan filan. Şöyle bir tasarım kararı almış adamlar. Demişler ki oyunda gördüğünüz herkesi öldürebileceksiniz. Herkesi. Yani isteğin yeter.
NPC çünkü dahil.
Evet. Herkesi yani NPC. Konuşmam mı gerekiyor? Ana görev almam gerekiyor. Fark etmez, öldürebileceksin diyor. Ya bunun mantığını nasıl oturtacaklar bilmiyorum. Ya ana görev alman gerekiyor mesela, diyelim ki adamları öldürdün. Oyun mu kilitlenecek yani?
Abi öyle de olabilir. Biri gelir seni öldürür ya da peşine öyle güçlü adamları takar ki.
Ha, belki de ama save aldım mesela. Aldım bari.
Evet.
Belli de olmaz da olacağı. Şey, tasarımcı şey demiş yani. Ben hani yani oyunlarda öldüremediğim karakterlere uyuz oluyorum yani. Ben öldürmek istiyorum kardeşim, hani sen karışma kafasında bir tasarımcı arkadaşmış. O yüzden böyle bir tasarım kararı vermişler.
Enteresan, evet. Yalnız yani oyunun konuştuğumuz şeyde herkesi öldürebiliyorsun. Oo, çok güzel. Yani kötü, iyi adam fark etmeksizin. Şimdi herkesi öldürmeye çalışan ülkelerde Hindistan'dayız. Hindistan uzayda yok ettiği uydu bu uluslararası uzay istasyonu için tehdit oluşturmaya başlamış. Hindistan geçtiğimiz haftalarda bir deneme yapmış aslında. Kendi gizli denemesi ve bu gizli denemesinde yörüngedeki kendi uydularından bir tanesini, yani kendi fırlattığı roketle vurdu. Uydu vurabilen roket bunlar.
Vay vay vay.
Evet, yani bunu başarmışlar. Ama bu vuruş ve patlama sonrasında 400'den fazla parça yörüngeye yayılmış. Bundan 60 tanesi de 15 santimden daha büyük parçalarmış.
O var ya yani, oğlum deler geçer yani.
Evet, yani şu anda böyle bir durum söz konusuysa bu gerçekten oldukça tehlikeli ve şey diyorlar. Yani bunun bir şekilde engellenmesi ve NASA'nın da artık sesini biraz daha yükseltmesi lazım. Çünkü oradaki insanların ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun güvenliği söz konusu diyorlar. Yani değişik bir durum var. Çarptı oradaki parça, düştü koskocaman istasyon. Kim ödeyecek parayı?
Yani öyle ama.
Şimdi hatırlarsanız bir film vardı. Bu uzayda yine kadın iş yaparken şey oluyordu. Yine bir deneme yapıyoruz ya. Kopan parçalar yine Uluslararası Uzay İstasyonu'na çarpıyor. Havada, uzayda böyle bir süre kalıyordu. Onun şeyiydi.
Gravity mi diyorsun?
Gravity. Evet,
ben
aynı.
Ben yapmadım da öyle bir şey, konusu
aynı vardı. Oydu. Konusu öyle başlıyordu. Gerçeğe dönüşmek üzere anladığım kadarıyla.
Allah Allah. İlginç.
Garip değil mi? Yani olayın oluşması, şey, bir ülkenin tarafı, gizli hani, bir deneyle bunu yapabiliyor olması
sanki
falan.
Sanki şey aklıma geldi ya. Sanki bir çocuk atmış gibi bu füzeyi. Yani hani bunun hesap kitabı yok mu ya? Fizik diye bir şey yok mu? Bunun parçalanması falan hesaplanmıyor mu? Abi o kadar ilerlemedim artık.
Yani Hindistan'ın çok da umurunda değil demek ki yörüngeye kaç tane parçanın saçıldı.
Öyle şey mi olur? Ayıp ya.
Ya garip bir şey abi.
Ayıp bir şey var kardeşim. Ne demek bu?
Yani yoksa öyle bir şey olsaydı zaten insanlarla paylaşırdı detayını diye düşünüyorum. Yani sen yörüngedeki uyduyu vuracaksın. Gizli bir deney olacak bu. Belki ben o sırada uzaya yeni uydu fırlatıyorum falan, ona çarpacak bir şey olacak. Bilmiyorum yani.
Savaş çıkaracaklar yani. Ne bu? Ya,
garip bir şey ya açıkçası. Yani biraz riskli bir deneme. Ve şu anda da işte oluşturduğu risk koskoca uluslararası uzay istasyonu diyoruz. Ya o kaç ülkenin kaç yıl çalışarak ortaya koyduğu bir eser yani uzaydaki. Bakalım yani son nereye gidecek? En azından Hindistan'dan bir resmi açıklama gelecek mi?
Evet, bu haber kaynağı Amerika mı yoksa gene?
Abi Amerika NASA tabii ki.
Abi Amerika bak bizi kan, bak Amerika'dan bizi Çin'e. Bak o tarafa, o bloklarda bir Amerika'nın bir derdi var.
Ama he. Şimdi adam çıktı dedi ki biz patlattık dedi. Başarıyla gerçekleşti dedi. Sonra demedi ki hani o parçalar ne oldu aga, vurdun da ne oldu yani?
Amerika haklı diyorsun yani.
Yani bence haklı, böyle herkes uzaya roket atmasın. Amerika da atmasın
ama. Bir şey var. Medyayı satın alan, tamam, medyayı elinde bulunduran tüm dünyayı elinde bulundurur abi. Bak bu her zaman böyle. Bugün biz haberleri Amerika'dan alıyoruz.
Benim iktidarımda tek hemen bir kanal şey olacak.
Bu arada ben bir düzeltme yapacağım. Az önce güldük eğlendik ama Outer Worlds'te görev alabildiğin NPC'leri öldüremiyor musun?
Okey tamam. Evet. Çünkü o biraz garip olacak ya.
Bana saçma gelmişti.
Evet, şimdi yani tekrar herkesi deyince ettim. Onu merak ettim ya.
Sormuşlar onu röportajda. Röportajın alt kısmında kalmış o. Onu görmemiştim. Sormuşlar. Ha,
tamam, yan görev aldıklarını öldüreceksin anladığım kadarıyla. O da çok
yok,
önemli.
Yok, yan görev aldığın ya. Konuşabildin herkes. Öldürmüş yan okay. görev aldığın dışında.
Bilim insanları uzun soluklu bir stratejiyle bakterilerin evrim geçirmelerini engelleyebileceklerini o düşünüyorlarmış. Şöyle bir şey var. Diyorlar ki antibiyotiği veriyoruz bakteriye. Ne yapıyor bu? Tamam, bir kısmı ölüyor ama bir kısmı rastgele bir evrim geçirerek o şeye karşı, antibiyotiğe karşı direnç kazanıyor ve bizi hasta etmeye devam ediyor. Biz her seferinde yeni antibiyotikler, daha güçlü ilaçlar bulmak zorunda kalıyoruz. Problem, evet. Ama biz antibiyotiklerle beraber evrim geçirmelerini de engelleyecek bileşenler verirsek bu bakterilere, en azından vücudumda evrimini engellemiş olurum ve hepsini öldürürüm antibiyotikle. Çünkü evrim geçiremiyor, kendini koruyamıyor. Şimdi bilim insanları bir şey yapmışlar mesela, bir deney yapmışlar. Deneyde E. coli bakterilerine DNA'larını kıracak, onları öldürecek bir hani şey enjekte etmişler. Sıvı enjekte etmişler. Birdenbire bakteriler onları daha da hızlı öldürecek bir şey salgılamış dış çeperlerine. Bunu şey için salgılıyorlarmış. Bir an evvel ölüm başlasın. Rastgele mutasyon hızlandıralım. Nüfusun %25'ini falan katlediyorlarmış bu şekilde. Rastgele mutasyondan sonra o şeye karşı direnç kazanıyorlarmış. Artık nasıl bir yapıları varsa.
Korktum lan, vücudumdan korktum şu anda. Aynen, hani... Abi özür dilerim, bir hatamız olduysa affola falan.
Adamlar böyle intihar komandosu böyle patlayarak hemen.
Beyler geldi sıvı, basıyoruz diye.
Aynen abi. Yani öyle bir durum var. Diyorlar ki işte biz çeşitli maddelerle bunların evrim geçirmesini engelleyebilirsek, ki evrimlerini yavaşlatan bazı şeyler keşfedilmiş, engelleyebiliriz diyorlar. Ama yo, benim evrimimi de kısıtlarsa, yarın öbür gün ben X-Men gibi olmak istiyorum. Yani ya bunu da kısıtlarlarsa, belki de onun başlangıcı bu. Bazı X-Men gibi adamlar dolaşıyor etrafımızda.
Evet, artık evrim geçirmeme gerek yok ki. Ben okeyim.
Yeterince geçirdin
diyorsun. Herkes geçirecekse okey. Bak herkes geçir. Ben o zaman sıkıntı. Sen mesela pençelerini çıkarttın. Öteki görünmez adam oldu. Bir ben bal gibi kaldım böyle.
Ben burada yavaşlamış bir şekilde.
Ne lan bu burada? Ben belim ağrıyor falan. Saçma sapan bir şey var. Sıkıntı.
Ha, bu ilaçlar beni şüpheye düşürmedi değil. Benim evrimimi niye yavaşlatıyorsun?
Ya bir şey söyleyeyim. 100 yıl sonrasını göremeyeceğiz ama çok merak ediyorum. 100 yılın da 1000 yıl sonrasını falan.
Ya o enteresan olacak. X-Men'e bağlarız bence.
Bir şey söyleyeyim. Çok psikopat bir dünya olacak. Çok kötü olacak.
Ya bak şimdi şöyle bir şey var. Yani. Evrimini tamamlamamış toplumlar var. Belki de onları yavaşlatıp böyle tutacak adam. Nereden bileyim ben?
Bana ne yaparsa yapsın ya. Bana bulaşmasın. Bana iğne falan. Ben gerici gibi konuştum böyle. Bana iğne falan gelmesin.
Bana gelmesin. Aşı yapmıyor mu böyle?
Joker filmi fragmanı senin de benim ama ben de bahsetmek isterim.
Ya şimdi uygunsa. Joker filmi fragmanı benim bir şeyim. O neredeydi? O aşağıda değil mi?
Aşağıda evet.
BTK'dan sonraya koydum onu. Konuşalım
tamam,
mı onu?
Şimdi
tamam, sen de konuşalım
abi. Diyorsun. BTK'dan sonra Joker'i konuşmanın ne stratejik olarak bir farkı mı?
Yok yani.
Yani BTK sonra Joker. Hani ne mesaj
ya,
mı vermek
internetten
istiyorsun?
İnternetten ilgili. Yok ya, hiç olur mu öyle şey? Ben... Bir sinema filmi, bir kültür sanat aktivitesi olarak da onu koyayım dedim.
Çünkü oyun haberlerinde ya var bir şeydir biz ama çok böyle aman aman bir şey yok. Joaquin Phoenix'in oynadığı bir Joker. Buyur abi.
Joaquin diye mi okunuyor? Ben de onu diyecektim. Cahilliğim, kusura bakmayın. John mu diyeyim, Joaquin mi diyeyim? Joaquin miymiş
ben bu adam? Ben Joaquin Phoenix diye biliyorum.
Abi hep adamın isminin yazılışı Joaquin. Joaquin mi?
Böyle bir
Joaquin. Harbiden olabilir. Joaquin Phoenix.
Doğru bildiğime emin değilim ama bazı şeyler böyle...
Yok, şimdi çok mantıklı geldi.
Bazı şeyleri böyle hani bir yaşta öğrenirsin ve hep öyle kalır ya. Yani odur artık senin için doğrusu. Tamam, yanlış bir telaffuz etsen doğrusu olur. Ben mesela Ewan McGregor diye bir abimiz var ya, meşhur oyuncu. O da Ewan McGregor diye okunuyormuş mesela. Ben yıllardır Ewan McGregor diyordum. Adam Evan diye yazıyor çünkü yan adamın ismi.
Nasıl alışıyorsun öyle işte. İşte
ama doğrusu Ewan'miş mesela. Evet, tamam. Bu Joaquin Phoenix abimiz oynadı Joker filmi. Joker'in Joker olma hikayesini anlatacak aslında. Killing Joke diye bir çizgi roman var. Joker'in Joker olma hikayesini anlatıyor diyebiliriz yani. Oradan baz alınarak ortaya çıkarılmış bir film olacak. Tabii insanlar Joker deyince sadece sinema seyredenler, yani sadece sinemadan Joker'i tanıyan insanlar genelde Heath Ledger'la kıyaslıyorlar.
Evet, doğru.
Batman filmlerinde, ki adam hakikaten muazzam oynamıştı yani. Ama Joker'in bir sürü yorumu var. Bir sürü farklı tasviri var. Bence bu adam özellikle zayıflamasıyla falan, ben hep en son bu adamı çünkü şişmanken seyrettim bir filmde. Çok zayıflamış, o çukurlaşmış falan böyle. Bir de bayağı psikopat duruyor. Fragmanı iyi
duruyor. Yani. Şöyle yani, filmin fragmanından gördüğümüz kadarıyla Batman'in Allah belasını versin bu adama niye dokunuyorlar diyeceğimiz bir film tadında Joker'i
yok, bence
anlayacağımız, Joker'i böyle savunacağımız bir adam. Çünkü Joker gariban bir adam. Ağzını burnunu kırıyorlar. Bir de sürekli dövüyorlar bunu. Yani bu nasıl bir adamsa.
Fragmanda.
Yani fragmanda izleyin. Bunu gören dövüyor bunu yani. Nasıl bir ortamda yaşıyorsa adam çekiyor üstüne yani. Bunu gören Allah'ın belasını versin deyip sürekli döve döve son adamı delirtiyorlar.
Zaten ama şöyle yani, ben filmde Joker'e empati duyacağımızı düşünüyorum. Hani zaten ama Joker'e hep empati duyduk ki biz. Yani Batman'le dövüşürken Joker hep sevilen bir karakterdi. Yani Joker'in o psikopat olması seviliyordu yani. Hani ekran süresi olarak izlemek istiyordu. Yani manyak ama öyle güzel bir manyak ki ben bunu izlemek istiyorum dediğim bir manyak oluyordu.
Ben de öyle değildi. Ben yani Batman yani kısın ağzını.
Yukluyor muydun yani? Yuu falan mı diyordun?
Tabii biz ıslıklıyorduk.
Abi Dark Knight filmini Batman'den çok Joker için izliyordu insanlar ya.
Ya bu adam intihar etmeseydi o filmde o kadar da izlemezlerdi yani. Adama intihar biraz
adam
şey yaptı.
Adam yine çok eğlenceliydi ya. Adam ya
fena değildi. Çok abartıydı sadece bana sorarsan.
Öyle mi? Senin için abartı
mı? Uyuyorum yani? Evet.
Ha peki. Yani. Şey yapacak. Ama yani. Joker abartı bir karakter genel olarak. O yüzden sen yaşlı bir amca olduğun için.
Bu filmde sana göreceğiz bakalım gelebilir. Nasıl olduğunu göreceğiz. Yani.
Göreceğiz.
Ama dediğim gibi fragmanı izleyin. Bu arada Tuna'nın da bunu yeri fragmanı falan koyayım deme direkt şey ya, telif yer video. Şöyle resim koyabilir. Adamın resmini koyabilir.
Ha, koyabilir.
Fragmanı koyduğun an telif atıyorlar
10
abi.
10 saniye geçmemek şartıyla.
Hiç diske girmeyelim. Aşağı ben linkini de koyacağım açıklamalar kısmına. Tıklayın izleyin siz o taraftan. Yani hiç diske girmeyelim. Orada şöyle bir şey var. Yani dediğim gibi. Siz de yorumlarınızı yazın ya. Ben şey dedim yani, empati kurmamız için adamı sürekli dayak yerken gösteriyorlar.
Bilmiyorum. Göreceğiz.
Ha bir de şey var. Yani aslında senin haberlerinde var mı bilmiyorum o ama Mustafa'nın Kore'ye transferi. Var. Evet. Hı-hı. Tamam, onu da konuşacaksak okey. Ondan sonra konuşuruz. Ben son olarak şunu söyleyeyim teknoloji tarafında. Bilişim Teknoloji Kurumu isimle ilgili kararını yürürlüğe koydu. Yani söylemekle çok zorlandım. Ama daha önceki haberlerimizde söylemiştik böyle bir altyapı hazırlığı var diye. Şimdi oturdu taşlar yerine. Hani biz diyorduk ki sunucular Türkiye'de tutulsun deniyor ama hangi sunucular falan diye. Evet. Bu şöyle bir şeymiş. Şimdi zaten GSM'e yani genel olarak standartları ortaya koyuyormuş. Sonrasında operatörler bu standartları yani donanımları kullanarak bu hizmeti vermeye devam ediyorlar insanlara. Bir özel şirketin falan olmadığı için. BTK'da diyor ki Turkcell'e, Vodafone'a, Türk Telekom'a sunucularınız Türkiye'de olsun diyor. Çünkü sen diyor insanların kaydını tutacaksın diyor bununla ilgili. Hı hı hı. Ben istiyorum ki diyor tuttuğun sim kart sunucularını hiçbir şekilde yurt dışındaki data center'larına koyma.
Evet,
Türkcell için çok büyük sıkıntı değil ama hani Vodafone falan uluslararası şirket olunca ister istemez belki onları da hani aman bak Türkiye'de olacak diye uyarmış olabilir. Ekstra olarak da kullanacağınız donanım ve yazılımlarda Türk malı damgası olacak demiş. Esim'le ilgili. Hani böyle şartlar da getirilmiş. Fena değil, çalışacaklardır Türk teknolojiler, yerli teknolojiler geliştirmek için. Geliştiremezlerse satın alacaklardır. O zaman yine yerli oluyor. İlla sıfırdan geliştirmene gerek yok.
Evet,
yani öyle kullanacaklardır. Böyle bir durum var. 29 Şubat 2020 tarihine kadar tamamlayın demiş geçişi. Yani daha çok var esimle. yani. Bir yıllık bir süreç.
Çok da yok ya.
Yok da az da değil. Yani işte Eylül'de kullanmaya başlıyoruz değil yani. Bekleyeceğiz.
Tabii değil, evet, bekleyeceğiz. Senin bahsettiğin haberi söyleyeyim. PlayStation Türkiye'de ülke müdürü olarak görev yapan Mustafa Yiğit Hong Kong ülke başkanı olarak görev değişikliğine gitti. Yani
evet,
aslında
çok
terfi aldı diyebiliriz yani.
İnanılmaz büyük bir terfi. Evet.
Hong Kong ülke Sony Interactive Entertainment yani, Hong Kong ülke başkanı oldu.
Son dönemde Türkiye'de Microsoft dahil birçok üst düzey Türk yöneticinin hep yurt dışında çok önemli konumlara getirildiğini gördük. Intel'de de keza öyle oldu. Yani Türkler bu konuda çok iyiler, iddialılar, empati kurmayı biliyorlar. Ve iyi yönetiyorlar ki yurt dışında da böyle seviyelere getiriyorlar. Yani tamam ülkemizde çok büyük bir cirolar olmayabilir o firmaların. Mesela Sony düşündüğünde kaç oyun satıyordu, kaç konsol satıyordu hani yurt dışıyla kıyasladığında.
Yani tabii çok böyle hani elle tutulur bir yani bir ilk 5'te olduğumuzu söyleyemem yani.
Evet ama değinebilmişler ki Kore, yani Hong Kong'a transfer etmişler. Şimdi Hong Kong'un şöyle bir özelliği var, sen de biliyorsun. Hong Kong aslında evet. Dünyadaki PlayStation tarafının ticaretin dağıtım hap noktalarından bir tanesi. Evet. Yani toptan satış yapıyorlar. Dünyayı oradan dağılıyor. Önemli bir konuma geldi. Beni üzdü açıkçası. Ben Mustafa'yı çok severim. Yani Mustafa çok iyi bir arkadaştır aynı zamanda. Ve iyi bir insandır. İyi niyetli bir insandır. Sadece son dönemdeki olaylarda ben her zaman söyledim. Çok biraz fazla yüklendi ona Türk kullanıcılar. Yaptıklarını göz ardı edip bundan öncesinde Türk kullanıcılar, oyun severler için. Belki kararında etkili olmuş olabilir.
Bence problem neydi biliyor musun? Yok ben zannetmiyorum. Bu olaylar olmasa değil terfi aldın abi yani. Hani
terfi isteyince de alabiliyorsun. Abi ben terfi istiyorum.
Ha onu geldi bilmiyorum böyle bir şey var mı diye de. Bence oradaki en büyük sıkıntı şuydu. PlayStation İngiltere Türkiye'nin şeyi ya. Türkiye yani ya yani benim bildiğim kadarıyla PlayStation İngiltere tarafı PlayStation Türkiye'nin aslında şeyi hani üst tarafı yani üst perde. PlayStation Türkiye İngiltere'ye bağlı. Orada sanırsam PlayStation İngiltere hani kullanıcılarla alakalı bir süre açıklama yapmayalım. Bir süre konuşmayalım gibi bir karar aldı sanırsam. Çünkü normalde Sony hep şeydi. Yani işler kötü de gitse, iyi
gelip
de gitse
gelip burada videolara çıkan konuşan adamlar.
Mesela evet. Horizon Zero Dawn'da Türkçe altyazı çıkmadığı zaman da gelip konuşuyorlardı. Evet, istedik ama olmadı. Hani çıkaramadık, çıkmadı falan filan diye. Genelde konuşuyorlardı. Büyük ihtimalle ondan dolayı çok fazla kullanıcılara durumu açıklayamadılar gibi hissediyorum ben. Yani bence o asıl kritik ve kötü noktalardan biri oldu. Onun dışında bilmiyorum. Kullanıcılarla artık yaşadıkları şeyler kendi aralarındaki problemlerdir doğal olarak. Ama bireysel olarak kariyerinde başarılar dileriz.
Evet
yani.
Başarılar diliyoruz. Gerçekten çok iyi bir seviye atlaması oldu. Bakalım Türkiye'ye kim atayacaklar?
Oyun fiyatları pahalı.
Yapacak evet bir şey yok. Pahalı ama beni getirirlerse başa ben oyun fiyatlarını düşüreceğim.
Pahalı. Orada insanların en büyük soru işareti şu. İnsanlar şöyle cevap aradı. Oyun fiyatları pahalı okey. Tamam mı? Tamam pahalı. Her şey pahalı. Ya bugün mesela bir kulaklık bakıyoruz 1500 lira.
Ne kulaklığı abi? Gel markete gidelim senden sebze meyve alalım
tabii
yani.
Tabii canım ya sebze meyve. Yani. Hani elektronikten gittim yani.
Elektroniği geçtim.
Tabii her şey
eve
pahalı
yemek
yani.
Getirirken düşünmeye başladım.
Orada insanların soru işareti şuydu. Eğer insanlar yanlış sorusu yani ben yanlış biliyorsam bilmiyorum. Bazı oyunlar bak PC'yi de kenara koydum. PC çünkü Türkiye'de farklı bir vergi sistemine giriyor dijital tarafta. Xbox'ta 300 lira olan oyun PlayStation 4'te niye 400 lira? İnsanların merak ettiği konu buydu.
Evet, ya.
Ya bak bunun sebebi PlayStation Türkiye'dir demiyorum. PlayStation İngiltere'de olabilir. Ama insanlar bunu merak etti. Yani bunu illa Mustafa Yiğit açıklasın demiyorum. İngiltere'den biri de açıklayabilir. Amerika'dan biri de tweet atabilir bununla alakalı. Atmaz da yani anladın ne demek istediğimi. Ya insanlar bu soruya cevap bulamadığı zaman sinirleniyor.
Evet.
Çünkü bizde öyle bir şey var abi. Bir şeyin cevabını merak ediyorsan almak istiyorsun. Alamayınca sinirleniyorsun. Ve sinirlendiğimiz zaman da biliyorsun ne olduğunu abi. Ne oluyor? Ben de bilmiyorum.
Şeyler kopuyor. Kayışlar kopuyor.
Son
biraz.
Bir haber daha vereyim abi. Evet, yine yerel bir haber olsun bu. Mount & Blade 2 Bannerlord için kapalı beta düzenlenecek yakın zamanda.
Çok
detayları çıkacak mı?
Bu işte geliyor demek.
Ya ben bak CEO yani Taleverse'un CEO'suyla konuştuğumda, Ali Erkin'le konuştuğumda Gamescom'da ki her Gamescom'da görmekten çok keyif aldığım bir gruptur kendileri. Çünkü Türk olarak tek Türkçe stand yani orada o oluyor genelde. Kocaman stand oluyor Mount & Blade'in. Çok güzel de ağırlıyor olarak hakikaten de. Onlar da böyle bir şey oluyor. Gurbet hasret şeyi gibi oluyor yani. Orada bir sarılıyoruz marılıyoruz.
Geçen
Gamescom'da.
Gittim meyve stoklayıp geldim. Orada açık büfeleri vardı mesela.
Onların abi şeyleri var. Çünkü her standda abi böyle yiyecek deposu vardı. Gelenlere
Allah
ikram edilir.
Koyuyorlar. Biliyorlar yani Eptir adamın zorluğunu.
Yani evet hani gelenlere ikram edilir ama evet. Standda ye diye ikram edilen bir şey. Ne zaman biz gitsek böyle bir şey ister misin falan hani.
Biz çantaya da.
Aynen çantaya da olur. Çünkü su orada 3 euro yani anladın mı hani. Abi şuradan 2 su aldım.
Aynen aynen.
2 de elma attım buraya hakkında helal et falan filan diye sağ olsun baktılar bize yani
evet,
orada
bayağı. Evet bakarlar yani severler evet.
Oyun da oynatırlar sağ olsunlar. İşte Ali Erkin'le konuştuğumda 2019'da çıkaracağız yani çıkarmak istiyoruz dedi. Hatta senle ilk.
Evet ilk benden oldu.
İlk
evet.
Sen de röportaj yaptı çünkü. Yani bence benle yapmalıydı. Ama ben senin randevun benden önceydi.
Ya şey çok garip. O biraz olay oldu.
Adamın o oyun basını diye bir şey değil. Bunda çıktı ilk haberi yani.
Ne demek oyun basını değil abi. Ben mesajının gelen iyi yönetmeniyim.
Tamam,
İşin
tamam.
Komiği de şu.
Tamam sakin ol tamam Mesut abi.
Spider-Man'in de Sony'nin. Türkiye'de ilk yayınlayan adam benim yine. E3'te hepsi vardı. Bizi Sony götürmedi. Ama ben Sony'den önce
yayınladım. Ben E3'te yoktum şeyde. Yani E3'te yoktum.
İşte E3'te yine ben vardım yani onu söylüyorum. Altını çiziyorum. Adım E3'te vardır.
Yazdım. Ele yazdım. Yani
hamdolsun ya. Vallahi. İnşallah beraber gideriz bu sene ya. Ben çok istiyorum.
Ben çok isterim.
Kullanıcıların desteği ve isteğiyle dualarınızla Los Angeles'a gidelim.
Böyle çalışıyor mu ya?
Bir de öyle.
Dualarınızla Los Angeles'ta bir kumar oynamak istiyoruz arkadaşlar.
Ne Los Angeles? Vegas'ta olur mu kumar?
Ay pardon Las Vegas'ta. Fuar nerede?
Ya Los Angeles'ta. Vay bu niyet bozuk bunda. Siz bunun için dua etmeseniz
ne
olur.
Ya ne E3 abi? Kumar. Paralar yenmeyecek mi orada?
Ya kumar abi.
TL'ye kazanıp dolar oynamayacak mıyız kumarları?
Son bir an anlatayım bak. O kadar Vegas'a gittim geldim. Aha. 4-5 kere. Hiçbirinde kumar oynamadım. Allah'ı var.
İşte bu. Be.
Ama ne oldu bir gün?
Zaten Allah'ı var diye oynamamışsındır. Bir
bak. Allah var diye oynamamışsındır. İmana ya. Bir arkadaş dedi ki. Timur Akkurt yanımda. Timur Akkurt'a dedi ki o zaman. Ya dedi benim bir fotoğrafımı çeker misin dedi şeyin başında.
Slot makinesi.
O da oynamıyor. Ha. O da
fotoğraf
oynamıyor. Aynen fotoğraf olsun. Timur abi de dedi ki ya dedi yanlış anlama dedi. Doğru dürüst oynarken çekeyim dedi. Bir doları bozdurdu. Attı. Bir çekti abi. 182 dolar şak diye kazandı.
İşte o gün kumar bağımlısı oldu.
Abi bunu gördüm ya ben. 5 doları bozdurdu. Allah kahretmesin. 5 dolar gitti. 0 lira dedim. Allah belasını versin kumar. Allah lanetlemiş doğru.
Bravo abi.
Ya böyle bir şey oldu işte. Kumar kötüdür, oynamayın.
Bu arada kumar, hani ülkemizde kumarla alakalı, kumar yasal olmadığı için kötü bir algı var ama aslında kumar, yani devlet yasal olarak kumar oynatabildiği yerler yok mu?
O
yani?
Milli Piyango'nun işte sayısal loto.
Aslında Milli Piyango'da
Ganyan kumar. Ganyan Bayi falan nedir?
Onlar da kumar yani.
Yani.
Sadece farklı boyutları
farklı
kumar.
Farklı boyut yani. Kolu çekmiyorsun da, kol çekmek çok kolay çünkü. Hani bunu da bekliyorsun bir hafta falan.
Tabii tabii.
Yani kol öyle
çekmek,
bir durum.
Zaten kol çekmenin daha psikopat olması sebebi şu: saniyesinde fazla fazla para kaybedebilirsin yani. 5 dolar gibi yani. Tık tık tık tık tık, onun sonu yok.
Yanlış bir şey. Kapatılsın kumarhaneler.
bir de Las Vegas'taki yani. Orayı istiyor kapatılsın diye.
Ama böyle bir anım var. Yani o da feci bir şey.
Lan 5 dolar kaybettim. Ulan
belki de baktı Amerika şeyden, tamam mı? Kameralardan. Ulan bu gelip gelip gidiyor. bir şey yaptı
yok. Baktı böyle sinir. Bu adam niye sinirlenmiş falan, milyonlarını mı kaybetti acaba diye. Bir tane sinirlenen adam var. Beyefendi 5 dolar kaybetti sadece. Burada bağırıyor, ortalığı yıkıp ayağa kaldırıyor falan. bu da rezillik, makinelere tekme atıyor.
Amerikan başkanı buraya.
O 5 dolarım alacak. Ben editörüm, yazarım sizi diye.
Kameraya falan sesleniyorsun bir de diye. Ya işte bu da böyle bir anıdır. Kayda geçsin. Evet.
Geçti abi.
Görüşmek üzere, hoşçakalın.
Hoşçakalın.
İkisi bir 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.